Ayrım 7.
Sayfa 63. Siz olun da çevrenizdeki budalaları, ahmakları ve kötülük mühendislerini küçük görmeyin. Onları küçük görmenin maliyetini bizzat kendi hayatınızı iyi analiz ederseniz ortaya çıkarabilirsiniz. Söz gelimi geçmişinize dönün, hafızanızı yoklayın, tarihi hatırlayın. Büyük yenilgilerinizin ve başarısızlıklarınız altında size çok yakın bir budalanın maharetlerini hemen göreceksiniz. Hala sizi başarısızlığa ve beceriksizliğe gark eden budalaları tespit edememişseniz, en büyük budalalığı bizzat kendinizde arayın. Daha iyi edersiniz. 7. Gerçek ve görüntü. Olanla olması lazım gelen, hayalle gerçek, gerçekle görüntü günümüzde iç içe girmiştir. İnsanların zihinleri toz duman bir gündem içerisinde kurgulanmakta, saptırılmakta ve yönlendirilmektedir. Türkiye, zalimi alim, eğrisi doğru, adisi soylu görünme yeteneğine sahip insanlar cennetidir. Bu ülkede ambalajı ve kamuflajı iyi yapmak kaydıyla geniş kitlelerce benimsenmeyecek deviyant, yoz ve yabancı hiçbir tavır yoktur. Kavramlar tepe taklak edilmiş, şeytanın şuuru ufku sarmış, şerefin, faziletin ve onurunsa mahşeri yaşanmaktadır. Şuursuzca polis aracına saldıran fakülteli teröristin bir elinde sopa, diğerinde ise çeteler mecliste, öğrenciler hapiste yazısının yazılı olduğu pankart. Bütün kötülüklerin anası olarak başkalarını gören, aslında çeteciliğin ve haramiliğin daniskasını kendisi yapan zavallı beyni yıkanmış saldırganın 50 metre ötesinde elinde silahla polis amcası var. Polis bu kuduz çetesinin saldırgan üyelerine karşı havaya ateş açıyor ve onun aracı tahrip etmesini engellemeye çalışıyor. Kuşkusuz eline tutuşturulan pankart ve sopayla sokağa salınan bu gençler, lanetledikleri, reddettikleri ve yok olmasını istedikleri çeteciliği bizzat kendilerinin yaptıklarının farkında değiller. Aslında kendi kendisini lanetleyerek başkalarına saldıran bu gençleri zehirleyen odaklar, yabancı emellerin yerli ve yerleşmiş işbirlikçileri olduğundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Ancak bu tavırları sergileyenlerin bir de psikoanalitik yöntemle incelenmesi şarttır. Bunalım içinde olan insanlar genellikle kendi kendilerinden sıkılan insanlardır. Bu tür kişiler yoğun bir biçimde başka bir insan olma arzusu taşırlar. Bu karakterde insanlar özgürlük isteriz diye en yüksek sesle bağırırlar. Ancak bunların hür bir toplum içinde mutlu olma ihtimali yoktur ya da en azdır. Hayal kırıklığına uğramış yeteneksiz kimseler başarısızlıklarının kabahatini mevcut hürriyetsizliğe yüklerler. Gerçekte onların istedikleri herkese açık olan hürriyetin son bulmasıdır. Görüntüye özgürlük havarisi gibi girenler, gerçekte özgürlüklerin en büyük düşmanıdırlar. Bunlar kendi taptıkları puta tapmayanları ya da saptıkları çıkmaz sokağa girmeyenleri, yani bütün normalleri ihanetle ve cehaletle suçlarlar. Bu, aslında eylemcilerin iç dünyalarındaki oturmamışlığın, kendisi olamamışlığın, deneyim kıtlığının ve nörolojik sıkıntıların dışa vurmasından başka bir şey değildir. Teröristler genelde ruhlarını bedenlerinden ayırarak, normal insan olma yeteneklerini kaybetmiş hastalardır. Kendisi olması engellenmiş bu türden bir eylemcinin normal insanlara karşı kin, nefret, hırs ve intikamla dolu olması anlaşılamaz bir şey değildir. Asıl anlaşılamaz olan taraf, ülkenin geleceğini, stratejik ve taktik politikaların üretmekle görevli olanların bu türden insan yetişmesine çanak tutmalarıdır. Sistem adeta kendi karşıtını üreterek dinamik ya da canlı kalmanın yolunu aramaktadır. Belki de birilerinin haklı olmak ya da öyle görünebilmek için başkalarının haksız olması ya da öyle görünmesi gerekmektedir. Dunkerlerin dini söylem konusunda benimsedikleri kutsal bir ilke vardır. Onların bu ilkesi şöyledir. Her fırsatta kendi kurduğun tuzağa düşmeyesin diye ilkelerini yazıya dökmeyecek, hele basılmasına hiç izin vermeyeceksin. Günümüzde ilkeleri saklamak bir yana, ilkeler yazıyla, sözle ve eylemle alenen ortalığa serpiştirilmektedir. Görüntüsünü iyi vermek kaydıyla, reklam reklamdır, iyisi kötüsü olmaz edasıyla, her türden namahrem edepsizce pazara sürülebilmektedir. Lao Tzu öyle diyor, akıllılık aptal gibi görünebilmektir. Aynı yaklaşım tarzı bir başka şiirde şu biçimde ifade edilmektedir. Gerçekten akıllı olan biri, kendini sümsüğün teki olarak gösterir. Yılların birbirine eklediği akıl stoğunun neticesinde başarılı olmanın bir yolu olarak bu önerilmektedir. Çin'de bunu kaplanı avlamak için domuz kılığına girmek diye ifade ederler. Bu tür strateji ve yaklaşımlar güçlü bir düşmana karşı kullanılır. Onun önünde kılıç saklanır, bir domuz gibi aptalca bir tavır takınılır, itaatkar olunur, sürekli dostluk gülücükleri salınır ve bir köle gibi hizmet edilir. En nihayet düşman tamamen uyutulur, uygun bir fırsat kullanır, sonra köle birdenbire bir cellat kesiliverir. Niyetini maskesinin arkasına saklayan teröristin, copunu çiçeklerin içinde unutan güvenlik görevlisinin ya da siyasetini Bizans'a endekslemiş siyasetçinin durumu birbirine benzememekte midir? Ne dersiniz? Sokak eylemlerinde, bürokratik üçkağıtçılıklarda ve siyaset entrikalarında yukarıda ifade edilenlerden alınması gereken dersler yok mudur? 8. Şeref ve insan. Neticede bütün canlılar ölecektir. Kimisi alkol duvarını aştığı için, kimisi de hayati fonksiyonlarını kaybettiği için ölecektir. İlahi yasa bunu emrediyor. O halde geçici itibar ve sahte saygınlık sağlayan bir takım makamlara ve değerlere bu kadar önem verilmesinin nedeni nedir? Eğilerek yükseleceğini zannedenler yanılıyorlar. Bir kez eğilen baş sonsuza kadar onursuz hale gelir. Hele hele zenginliğin, otoritenin ve şöhretin karşısında secde edercesine yerlere kapaklananların durumu daha trajiktir. İnsanın sürüngenleşmesi doğasına ve yaratılış ilkelerine terstir. Şiddet karşısında iki tavır geliştirilebilir. Bunları şairler çok güzel ifade etmişlerdir. Ya bir çoban parçasısın olmasan bile koyun, eğeceksin daima başkalarına boyun türünden bir tavırsızlık tavrının sahibi olacaksınız. Ya da yumuşak huyluysam sanma ki eğilir boynum. Belki kesilir ama eğilmeye asla gelmez boynum diyeceksiniz. Şereflerini kaybederek otorite kazananlar, şerefi anlamlı kılan ne kadar insani ve medeni değer varsa hepsini ayaklar altına almış olur. Davaları kaybeden insanlar şerefleriyle yetinebilirler. Ancak davaları kazananlar eğer bunu şerefleri pahasına elde etmişlerse sonuçta gerçekte kaybeden taraftır. Şerefini herhangi bir menfaat karşılığı olarak gösteren kişi aslında insanlığını fidye olarak vermeye hazır olan birey haline gelir. Ölümü ve yenilgiyi kabule evet, şerefsizliğe ise sonsuza kadar hayır demek ruhsallığı yerinde olan gerçek insan tavrıdır. Adam gibi düşenler bir kez ölürler. İnsan gibi ayakta dolaşanlar eğer bunu şerefleri aleyhine edindiği bir tavra borçluysalar her gün ölürler. Bugün büyük davaların adamlarından geriye yalnız şeref, hain ve uşak ruhlu adamlardansa kirli miraslar kalmıştır. Böcek gibi var olanların ölümleri de yaşadıkları gibi olacaktır. 9. İnsanın sefilleşmesi. Çağdaş insan ürettikleri, tükettikleri, inandıkları ve yaptıklarıyla ilkel insandan daha tehlikeli bir konuma düşmüştür. Bugün insanlığın yaşamı, umudu ve inançları kirlenmiştir. Gün be gün insanlar yediği, içtiği, giydiği, hatta gördüğü rüyayla kirlenmektedir. Tatmin yoksulluğu, inanacak unsurlardaki bolluk ve görüntülerin gerçekleri perdeleme yeteneğindeki artış, insanları şaşkına çeviren hususlardan yalnızca birkaçını oluşturmaktadır. Hormonlu gıdalar, radyasyon yayan cihazlar, her türden kirli partiküler içeren hava, kısacası çevrede insanın kullandığı ne varsa kendi sağlığı aleyhine düzenlenmiş gibidir. Her gün fiziki ve beşeri çevreden aldıklarımızla taksit taksit zehirleniyoruz. Bütün bu olumsuz ortam içerisinde birey doğal olarak sosyal, teknolojik ve kültürel çevresi üzerinde olan geleneksel denetimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. İnsan bugün kendisini makinalaştıran, metalaştıran ve sonunda köleleştiren rasyonalist ve teknokratik bir saldırıyla yüz yüzedir. Bireyin ısınmak için kullandığı ateş kendisini yakmaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda oluşan kirliliklerin organizmayı ilgilendireni, çeşitli komplikasyonlar biçiminde ortaya çıkan hastalıklardır. Bütün hastalıklar şu veya bu ölçüde insan biyolojisinin kirlenmesiyle oluşur. Bu hastalıkların özelliği somut olması, farkına varılabilmesi ve tedavisi için zorunlu olarak çaba gösterilmesidir. Ancak sosyal, psikolojik ve zihinsel kirlilik diye nitelendirdiğimiz sürecin hem fark edilmesi hem de tedavisi çoğu kez yapılamamaktadır. Bu türden kirlilik soyut, baskısız ve ızdırapsız olduğundan bireye çoğu kez de cazip gelir. Bireyin sosyal ve psikolojik yapısı aleyhine edindiği bütün alışkanlık, tutum, tavır ve düşünce biçimleri bu türden kirlenmelere neden olur. Geleneksel toplum, nüfusun büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığı toplum tipidir. Cemaat, cemiyet, köy, kent gibi ayrımlar daima yapılmıştır. Geleneksel toplumlar, bir anlamda cemaatçi, köye dayalı, kapalı, biz duygusunun geliştiği, mekanik dayanışmanın hakim olduğu toplumlardır. Sanayi toplumuysa, iş bölümünün geliştiği, nüfusun arttığı, bunların sonucu olarak da organik dayanışmanın hakim olduğu, karmaşık yapıya sahip, yüz yüze ilişkilerin ve biz duygusunun azaldığı büyük kent toplumlarıdır. Sanayi toplumunda hiç kimse kendine yeterli değildir. Yine sanayi kesiminde çalışan insanların büyük ölçüde inançlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları söz konusudur. İnsan ilişkileri arasına giren soğuk ve duygusuz demir yığını, en önemli insanı öge olan şefkat, tolerans ve esnekliği büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. İlişkileri büyük ölçüde sınırlanmış, inancı sarsılmış bireyin bunalım içine düşmesi de doğaldır. Hepimiz şu veya bu ölçüde bir makine gibi hareket etmekteyiz. Hislerimizi, insafımızı, toleransımızı ve sevgimizi büyük ölçüde kaybettik. Büyük ölçüde insanlar yığınlaştı. Toplum ortak normları olmayan, aynı duyguları taşımayan, hiçbir müşterek hedefi bulunmayan bir kitleye dönüştü. Günümüz dünyasında herkes ipek böceği gibi kendi kozasının derdine düştü. Kendi hayatını kurtarma mücadelesindeki yoğunluk insanı diğer yaratıklardan ayıran farklılıkları da ortadan kaldırdı. Politikada, ekonomide, aile yaşamında ve dini hayatta, hatta hayatımızın tamamında 18 ve 19. yüzyılın sarsılmaz gerçekleri ya yıkılmış ya da çözülmüş bulunmakta, buna karşılık çağdaş yaşamı çerçeveleyen, görenekleri belirginleştiren yeni toplumsal değerler görülmektedir. Böylece ne kabul etme ne de reddetme imkanına sahibiz, ne isyan ne de ümit etmek için bir şevk ve heyecanımız var. Yaşamımız yön gösterici bir kılavuzdan yoksun. Sanayileşmenin sosyal zırhının olmaması, gecekondulaşma, teknoloji ve egemen bürokrasi, insanlığı temel değerler yönünden tartışmaya açmıştır. Tüfeğin icadı mertliği bozmakla kalmamış, sosyal ilişkileri, hayatı yorumlamayı, yaşama ve yönetim tarzını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Sanayi toplumunun giderek de bilgi toplumunun insanı yalnızdır. O kadar yalnızdır ki insan, kediden, köpekten veya cansız eşyalardan dostluk beklemektedir. Kalabalık içinde yalnızlığı yaşayan milyonlarla karşı karşıyayız. Sonunda böyle bir gidiş ancak kitle insanı yaratır. Seçme yeteneği olmayan, içinden gelen ve kendisinin yönlendirdiği etkinliklerde bulunamayan, olsa olsa sabırlı, yumuşak başlı, tek düze iş görmeye neredeyse acınacak bir biçimde alıştırılmış ama seçmeleri azaldıkça sorumsuzluğu da artan birisi. Sonunda yalnız şartlı tepkileriyle yönetilen bir yaratık. Bu tür yaratıklar için en güzel övgü sözü şudur: sorun çıkarmıyorlar. Elinde sonunda böyle bir toplum yalnızca iki grup insanı yaratacaktır: şartlananlar ve şartlandıranlar. Neticede inanç sistemleri, değer yargıları, ekonomi, aile, siyaset ve sosyal hayat günümüzde boyutları çok yüksek bir sarsıntı geçirmektedir. Çağın ihtiyaçlarını karşılamadığı için çiğnenen, terk edilen normların yerine yenisi konamamıştır. İhtiyaçla ihtiyaç olmayan, faydalıyla zararlı, haklıyla haksız birbirine karışmıştır. Bütün bu kargaşa ve kaos, insanlar arasındaki depresyon ve stresi zirveye çıkarmıştır. Hastalıkların artması, sapmaların yoğunlaşması ve başkaldırıların çoğalmasında bu hususların göz ardı edilemez etkisi vardır. Bu bakımdan sosyal hayatın doğal sonucu olarak oluşan hastalıklara asosyal yaklaşımlar çözüm getirmeyecektir. Ekonomideki çarpıklığı da sanat ve estetikte şaheserler üreterek çözemezsiniz. Tanrısı bu kadar bol olan bir dünyada insanı ve insanlığı sefilleştiren unsurları ancak dini ve sosyal değerleri yerli yerine oturtarak çözmek mümkün olabilecektir. 10. Menfaatizm ideolojisi. Midesi için zihni faaliyetlerine son verenlerin yoğunluğu ve yararı için ahlaki değerlerini çiğneyenlerin çokluğu, menfaati teorisi üretilmemiş bir ideoloji kimliğine sokmaktadır. Güç, iktidar, etkinlik kimdeyse onun etrafında uşaklık ölçüsünde toplananların kendilerini adadıkları bir dava olmalı. Davasız kavga olmaz. Makam sahiplerinin yanında yer almayı her türden ahlaki değerin üstünde tutanların da bir takım ilkeleri vardır. Vitrindekileri alkışlamayı bir görev, zenginliği ahlakın ölçüsü olarak görmeyi akıllılık sayanların da kendilerini erdemli görmeleri söz konusu olabilir. İlk çağlardan bugüne her insanın bir fiyatı vardır düşüncesini savunanlar ola gelmiştir. İktisatçıların ekonomik adam dedikleri, menfaatini maksimize etmeye çalışan ve akılcılığı her davranışının egemen unsur olarak gören bir insan anlayışı yok mudur? Ya da Tyler'ın uslubuyla insanı kendisine verilen işin fiziki ve teknik kapasitesi içinde ekonomik motiflerle çalışan pasif bir yaratık olarak kabul etmeye ne kadar insan vardır? İşletmemize girerken ruhunu, düşüncelerini, aklını ve duygularını dışarıda bırak, öyle gir. Senin adına ben düşünüyorum. Senin adına ben karar veriyorum. Senin adına ben planlıyorum. Senin görevin yap denileni yapmak, yapma denileni ise yapmamaktır. Hemen hemen bütün kurumlara hakim olan anlayış bu değil midir? Menfaatçilik felsefi bir kavram olarak vardır. Utilitarizm, pragmatizm, oportunizm ve nefiye kelimeleri çeşitli nüanslarla fark, menfaatçiliğin karşılığıdır. Kavram olarak anlamı, üstün değerleri menfaate, çok farklı mahiyette olabilen yarara bağlayan bir doktrindir. faydayı kutsallaştıran bir bakış tarzıdır. Bu yaklaşımda mesleki uygulama ve ahlak kuralları özel ve genel menfaate dayalı olarak açıklanır. Menfaatizm, kişisel yararını her şeyin ölçüsü olarak kabul eden bir anlayış olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle de insanlık tarihi boyunca her türden ihtilalin, entrikanın, çatışmanın, hatta barış ve ilerlemenin temel enerjisi ola gelmiştir. Bütün izimlerin temelini de menfaate dayandırarak açıklamak mümkündür. Kapitalizm bireyin, sosyalizm proleterin, faşizm şeflerin menfaatini maksimize etmeyi amaç edinir. Bütün sosyal, siyasi ve ekonomik sistemler herhangi bir bireyin, sınıfın ya da grubun menfaatlerinden yola çıkar. Göz kamaştırıcı şamata, kulakları sağır eden sloganlar ve yüreği yerinden hoplatan duygular insanları iki kategoriye sokar, kullananlar ve kullanılanlar. Ego, sosyal ego halini alınca milli, dini ve ahlaki bir kimlikle giymiş olur. Kişilerin egosu, milli, dini ya da sosyal sorun haline getirilmeden geniş kitlelerin kullanılması mümkün olamaz. Her ihtilal sonuçta bir kahraman ve birçok hain yaratır. Tarihi yapanlar belki kahramanlar değildir ama kahramanları yaratanlar tarihtir. O halde bir takım insanların tarihi kahraman olmak için kullanmadığını kim iddia edebilir? Rakibi ya da karşıtı daha liyakatli, ehliyetli, ahlaklı ve üstün vasıflı diye ona yerini terk eden bir kral, bir başkan veya müdür gördünüz mü? Devlet demek, ben demek düşüncesi her insanoğlunun hayatta ulaşmaya can attığı nihai hedeftir. Devletin, zenginliğin ve gücün bir nefes sıhhatten daha önemsiz olduğunu söyleyen Sultan Süleyman, iktidarını tehdit eden öz oğullarını dahi yok etmekten çekinmemiştir. Lenin devleti, hakim güçlerin yürütme komitesi olarak niteler. Onun sorunu, zenginlerin saltanatını yok ederek sefillerin egemenliğini kurmaktı. O da öyle yaptı. Sefiller ve ezilmişler adına kendi egemenliğini kurdu. Lenin Bolşevizmi sefillerin sefil kalmalarına imkan tanırken, zenginler ya yok edildi ya da onların da sefilleşmeleri sağlandı. Proleter Stalin, kendi iktidarı için ünlü yoldaş Troçki'yi çekiçle öldürttü. Robespierre, Danton ve Marat, Fransız ihtilalinin flaş isimleriydi. Önce birbirlerini yediler, sonra da halkı. Napolyon, Fransız halkı adına bütün kazanımların üzerine oturdu. İhtilal olmasaydı o asla imparator olamazdı. Eğer bireysel egemenlik ideolojisi, menfaatizm, devrim ideolojisinden daha önemli olsaydı, Stalin yoldaşı Troçki'yi çekiçle, Robespierre dava arkadaşlarını giyotinle yok etmezdi. Tarih her ne kadar insanın bugünkü zihinsel yaratıcılığına karşı kurulmuş bir komplo olsa da, sağına soluna saklanan bazı gerçekler, menfaatin geçmişteki rolünü anlamaya yardım etmektedir. İsa'ya önce ekmek sonra erdem diyen Engizisyoncu, belki de birçok azizden daha dürüst davranmıştı. Büyük davaların adamı olarak görülen birçok şahsiyet vardır ki, aslında uğrunda prangalar çürüttüğünü sandığı dava için değil, bireysel amaçlarını tatmin için bütün sıkıntılara katlanmıştır. İdealist tutum, her şeyini verip hiçbir karşılık beklememek biçimindeki bir inancı anlatır. Kendisinin idealist olduğunu savunan çoğu insanın, idealist olabilmesi için bir yerlerde herhangi bir hizmet veriyor görünmesi yeterli değildir. Öyle insanlar gördük ki, anasının namusunu kurtaran evladın sonradan kalkıp diyetini istemesi gibi bir tutum içine girmişlerdir. Bu tutum idealizm değil, olsa olsa menfaatizm olarak nitelendirilebilir. Statü sahibi yıldız bir insan olmak, kendisinden söz edilmesini istemek, birilerine emir vermek mutluluğunu tatmak uğruna en yakınını gözden çıkarmak, bürokraside hakim davranış biçimi halini almıştır. Her şeyini çıkarına göre düzenleyen ütülitaryan bir insan, en çok aranan ve en çok tasvip gören insandır. Bu tip insan, erdem ve ideal duygularının kendisine yüklediği manevi ağırlığın altından kurtulmak için fırsat kollar. Hasbelkader içinde bulunduğu ve hiçbir egoya hizmet etmeyen soyut değer ve ideallerin yerine, somut ve kendisine yarar sağlayan yeni değerlerle doldurur. İdealizm artık karın doyurmuyordur. Bu işi senelerdir yaptığını, biraz da başkasının yapması gerektiğini yüksek sesle seslendirir durur. Artık erdemi aramak yerine menfaati aramak yeni türden davranış biçimidir. Yüksek mevkilerde arkadaşlar edinmek, onların kapılarında beklemek ve onlarla dost olmak her türden değerin üstüne konur. Cuma namazını kılmak değil, cuma namazında görünmek daha önemli bir hale gelir. Ayakta kalmak, sosyal canavarlar tarafından yutulmak istemiyorsanız, her türden entrikayı rahatlıkla kullanabilecek bir durumda olmanız gerekir. Düşenler yüzlerine bakılacak insanlar olamaz. Dostlarınızdan düşenlerle karşılaşırsanız görmezlikten geleceksiniz. Doğrularınız olsa bile yanlışı yerine göre destekleyeceksiniz. Otorite nerede, statü nerede, menfaatçi de oradadır. Kimin kılıcı daha iyi kesiyor ya da kimin villasından daha parıltılı ışık geliyorsa menfaatçinin yeri orasıdır. Onun için hiçbir şey kesin değildir, Tanrı bile. Doğrunun, iyinin ve ahlakiliğin ölçüsü olarak menfaati almak, menfaatçinin temel tavrıdır. Menfaatçi için hayat da bir alışverişten ibarettir. Dost, düşman, namus, şeref, ahlak, inanç ve benzeri kavramlar, menfaatçi için menfaatini en yüksek seviyeye çıkarmaya yarayan aletlerdir. Dünün değerlerini, dostluklarını, davalarını ve ülkülerini dünde bırakmanın menfaatçi açısından yadırganacak bir yanı da yoktur. Dünün menfaatlerine göre bir değere verilen önem, günün menfaatlerinin değişmesiyle değişir. Bu son derece masum bir yaklaşım tarzıdır. Kısacası menfaat küçük insan ideolojisidir. Göbeği ile gırtlağı arasını aşırı derecede önemseyen kişinin, bu tür bir ideolojinin pençesinde kıvranması doğaldır. Çoğu kez insanların mide ile zihin, mide ile kalp arasında sıkışıp kalmaları menfaatin etkinliğinin göstergesidir. Menfaat ideolojisinin ilk ve son teorisyeni de olsa olsa şeytan olur. 11. Korkaklık ideolojisi. Yanına yaklaşılamayan insanlar, ulaşılmayan zirveler kadar heybetli görünür. Uzaktan, sessiz ve derinden yol alan meçhuller hep korkutur. Tepelere çöreklenmiş olanlar, tepelerin yüceliğini kendilerininkiyle çoğu kez özdeşleştirirler. Bazıları buna gerçekten inanmış olacak ki, krallığın olmadığı birçok ülkede kendini kral sanan çok sayıda meczup vardır. Bir makamı işgal altında tutan birey, bir süre sonra kendisini bulunduğu makamın en vazgeçilmez ve münasip sahibiymiş gibi görmeye başlar. Bu bakımdan o, işgal ettiği mevkinin en meşru, en haklı ve en geçerli gerekçelerini muhafaza etmek zorundadır. Bunu da açık vermeden, eksikliklerini göstermeden, bilgisizliğini hissettirmeden yapmak durumundadır. Bireyler ne kadar ulaşılabilir bir konumdaysalar, o kadar çok eksikliklerini, zaaflarını ve hatalarını saklayamaz duruma girerler. Bir kral generalinin yanında amatör ve acemi durumuna düşmekten korktuğu için çoğu kez savaş meydanına gitmeye cesaret edemez. Ya ayağı bir yere takılır da bir bomba çukuruna düşerse? Hayır, çağımızın askeri dehası savaş alanına gidemez. Kendisi yerinde kaldıkça yenilgiler emirlere itaat etmeyen ya da daha büyük bir olasılıkla hıyanet eden generallerin eseridir.